Sayfa 396. 33. Bölüm. Londra Konferansı. Milliyetçilerin örgütleri genişledikçe Ankara'nın havası da değişti. Eski samimiliğinden çok şey kaybetti. Küçük arkadaş topluluğu koca bir genelkurmay haline gelmiş, iç içe bir sürü şubelere ve kısımlara bölünmüştü. Bundan başka Mustafa Kemal eskisine göre daha uzaklaşmıştı. Akşamlarını karargâhta ötekilerle oturup konuşarak, çalışarak, çeşitli sorunları tartışarak geçirmiyordu artık. İlk önce çalışma yerini telgraf merkezine daha yakın olmak için istasyon tarafında bir binaya taşımıştı. Bu bir telgraf harbiydi zira ve Mustafa Kemal de modern görüşüyle haberleşmenin önemini çok iyi biliyordu. Sonra oturduğu yeri de değiştirip Çankaya'ya geçmişti. Burada şehre 7-8 kilometre uzaklıkta bir tepenin yamacında büyük bir kârgir eve yerleşti. Levanten bir tüccarın yaptırdığı bu binanın üstünde küçük kulecikler, bir de 5 köşeli daha büyük bir kule vardı. İçerisi de öyle süslü püslüydü. Lakin Mustafa Kemal geniş ve aydınlık odalarından hoşlanmıştı. Pencerelerinden bakınca bütün ova ve şehrin ötesindeki ikiz tepeler görülüyordu. Şimdi burada bir çeşit evlilik hayatı yaşamaktaydı. Geçen sonbaharın yorgunlukları sağlığına dokunmuştu. Doktor Adnan Bey bir kadın tarafından bakılması gerektiğini düşünüyordu. Tam bu sırada Fikriye, sanki içine doğmuş gibi çok yakında Ankara'ya geleceğini bildirdi. Ne Zübeyde Hanım'ın ne de ablası saydığı Makbule'nin karşı koymalarına kulak asmış, Mustafa Kemal'in arkasından Anadolu'ya geçmeyi başarmıştı. Tek başına Karadeniz kıyılarında çalışan o zamanın dilenci vapurlarından birine atlamış, sessiz ve atsız bir takım erkeklerle bir arada yolculuk etmişti. Bu adamlar vapur küçük İnebolu limanına inince başlarına hemen Kemalistlerin giydiği kalpağı geçiriyorlar. O zaman milli harekete katılmak için gelmiş subaylar ya da başka kimseler oldukları anlaşılıyordu. Vapur açıkta demirlemişti. Fikriye küçük bir sandalla karaya çıktı. Her zamanki yolcular arasında genç ve güzel bir kız görmeye alışık olmayan İnebolu Posta ve Telgraf Müdürü onu çok candan karşıladı. Fikriye sözde yaralı erlere hasta bakıcılık etmek için gelmişti ama biraz boş boğazlık ederek posta müdürüne Mustafa Kemal'le evlenmeye geldiğini ağzından kaçırdı. O zamanlarda milliyetçilerin tek ikmal hattı olan Sarp Dağ yollarında ötekilerle beraber arabayla yoluna devam etti. Bu arabalarda insan ya bağdaş kurup oturur ya da yere uzanabilirdi. Fikriye yolun arızalı olmasına rağmen yolculuktan çok rahatsız olmadı. Ankara'ya gelince Çankaya'ya yerleşti. Mustafa Kemal hayatını mesleğine ve yurduna vermiş ve kendi tabiatında olanlarla birleştirmiş bir adamdı. Kadınlara karşı ilgisi onları bir eğlence aracı gibi görmekten, arzularını tatminden ve erkeklik gururunu kamçılamaktan ileri geçmezdi. Bütün inceliğine rağmen bu konuda hala kaba bir asker gibi davranırdı. Bir kere kendisine bir kadında en çok neyi beğendiğini sormuşlar, o da el altında olmasını diye cevap vermişti. Fikriye hem bu tanıma uyuyor hem de ona daha başka bir şeyler veriyordu. Seksüel arzularını yerine getirmekte aceleci olan Mustafa Kemal, yıllarca garnizon şehirlerinde rastlanan kiralık kadınlarla ve buna benzer eğlencelerle yetinmek zorunda kalmıştı. Fikriye'nin gelişi ona içine biraz da candanlık ve tatlı bir sevgi karışan bir boşalım imkanını kazandırdı. Ondan hoşlanıyor ve sevgisinden gurur duyuyordu. Kadınca davranışları zevkini okşuyordu. Fikriye hayatının bu döneminde ona tam uygun olan bir eşti. Fikriye esmer, zarif, anlayışlı, nazik tavırlı bir kadındı. Doğuştan akıllıydı. Mustafa Kemal'in düşüncelerini anlayıp cevaplandıracak kadar da eğitim görmüştü. Nasıl davranılacağını bilir, üstüne görev olmayan şeye karışmaz ama Mustafa Kemal'in sofrasını zarif varlığı ile süsleyerek kendine düşeni yapardı. Arkadaşlarına sıkıntı vermez, onlarla aynı dili konuşurdu. Çok geçmeden hepsi Fikriye'nin eve getirdiği aile havasını beğenmişlerdi. Karşısında içki içebiliyorlardı. Ama Fikriye sırası gelince daha rahat içmeleri için çekilip gitmeyi de bilirdi. Aralarında evlilik bağı olmasa bile Mustafa Kemal'e evliliğin sıcaklığını tattırıyordu. Ne var ki o Fikriye'yi almayı düşünmüyordu. Evlenecek olursa batılı bir eş gibi yanında yer alacak bir kadınla evlenirdi. Her şeye rağmen alaturka bir kadın olan Fikriye'nin yeri ise her zaman Mustafa Kemal'in arkasında olacaktı. Ankaralılar bu yüzü peçesiz genç kadına çabuk alıştılar. Mustafa Kemal'in açık arabasıyla sokaklarda geziyor, şehrin üstündeki sırtlarda atla dolaşıyordu. Fikriye çıtkırıldım bir kız değildi. Yalnız ata binmekle kalmaz, silah kullanmasını da bilirdi. Halide Edip Fikriye ile ilk görüşmesini şöyle anlatıyor. Beni bir hanımın görmek istediğini haber verdiler. Pencerenin ışığı altında güzel ve ince yüzlü bir kadınla karşılaştım. Bunun bir defa Mustafa Kemal Paşa'nın arabasında gördüğüm yeğeni Fikriye Hanım olduğunu anladım. Çok tatlı ve mahzun bir sesi vardı. Gözlerinin ve ağzının garip cazibesi hala hayalimdedir. Doktor Adnan, Fikriye'nin yüzündeki solgunluğun bir tüberküloz başlangıcı belirtisi olduğunu söylemişti. Üzüntüsü en çok Mustafa Kemal'in kendisiyle evlenmeyeceğini sezinlemesinden ileri geliyordu. Geleceği düşünmeden günü gününe yaşaması gerekiyor ve bu günlerini ona sinirlerini dinlendirip rahat edebileceği bir ortam yaratmak uğruna harcıyordu. Mustafa Kemal'in sinirlerini yatıştırmak için başvurduğu bir başka yol da içkiydi. Çok içerdi. İlk gençliğinde kendine güven vermek, başkalarının karşısında sıkılmadan davranabilmek için içmişti. Zihni genişledikçe onu yatıştırmak için içmeye devam etti. Kafasındaki düşünceler gece rahatını kaçırıyor, gündüz üzerinde dinamo gibi etki yapıyordu. Akşamları o da güneş battıktan sonra sinirlerindeki gerginliği yatıştırmak için içerdi. Dipnot, Mustafa Kemal ayrıca içkinin bağırsaklarına iyi geldiğini söylermiş. Mustafa Kemal irade zayıflığı ile değil isteyerek içiyordu. Alkol hoşuna gider ve ona iyi gelirdi. İçtiğini kimseden gizlemez, iki yüzlü davranmaktansa herkesin bilmesini daha doğru bulurdu. Yabancı gazetelerde içkiye düşkünlüğü üzerinde yazılar çıktığı vakit kızacak yerde memnun olur. Bunlar yazılmayacak olsa halk beni anlamaz derdi. Bir akşam İzmir valisi yemek yedikleri lokantanın perdelerini kapattırmak istemişti. Mustafa Kemal sakın ha dedi. Perdeyi kapatırsanız herkes bizim kadın oynattığımızı zanneder. Şimdi hiç olmazsa sadece içtiğimizi görüyorlar. Bir Fransız gazetecisi Türkiye'nin bir sarhoş, bir sağır ve 300 sağır delisiz tarafından yönetildiğini yazmıştı. Mustafa Kemal yanlış diye cevap verdi. Türkiye'yi yalnız bir tek sarhoş idare eder. Mustafa Kemal ciddi durumlarda ve hareket halinde hemen hemen hiç içmezdi. Erzurum Kongresi sırasında ağzına kahveden başka bir şey koymamıştı. Ziraat Mektebi'nde hilafet ordularının tehdidi altında, belki de Doktor Adnan ve Halide Edip gibi çalışma arkadaşlarının etkisiyle çok az içmişti. Lakin şimdi merak içinde bir şey yapamadan beklemekle geçen bir dönem yaşıyordu. Bu yüzden tekrar içmeye başladı. Koyu Müslüman mebuslar onun bu alışkanlığını pek hoş karşılamıyorlardı. Meclisin aldığı ilk kararlardan biri de içki ithal ve satışını yasaklamak olmuştu. İçki Müslümanlığa uymadıktan başka, onlara göre ordunun gücünü kemiriyor, halk arasında hastalıkların yayılmasına yol açıyor, memleketi uçuruma sürüklüyordu. İçki içenler için dayak, hapis ve ağır para cezaları öngörülmüştü. Lakin Mustafa Kemal'e içkiden vazgeçmesi için gönderilen bir ricacı ters yüzü geri döndü. Mustafa Kemal herhangi bir içki masasının çevresinde oturup konuşmaktan her zaman hoşlanmıştı. Selanik'te gerçekleştirmeye bir türlü imkan bulamadığı düşünceleri sayıp döktüğü kahve masaları, bulunduğu çeşitli karargahlarda etrafında savaş tartışmaları yapılan yemek masaları, Şimdi de Çankaya'daki rakı masasının çevresinde meslektaşlarıyla arkadaşlarına bu sefer gerçekleşecek olan düşüncelerini geceler gecesi anlatıp duruyordu. Bu toplantılar çok defa birkaç yakın arkadaşıyla olur ve arada bir sabaha kadar süren bir poker partisiyle sonuçlanırdı. Ama zamanla daha yapıcı bir nitelik kazanmaya başladı. Mustafa Kemal'in sofrası neredeyse milli bir kuruluş haline gelmişti. Memleketin siyaseti mecliste ve vekiller heyetinde olduğu kadar bu sofrada kararlaştırılıyordu. Yemek sofrası Mustafa Kemal için ikinci bir yönetim organı olmuştu. Aynı zamanda bir çeşit okul haline almıştı. Mustafa Kemal burada ilerisi için kendi görüşüne uygun yeni bir yönetici sınıf yetiştiriyordu. Bu görüşe göre memleket, halka rağmen halk için çalışan bir hükümetle idare edilmeliydi. Toplantılarda tabii devlet sırları açıklanıyor değildi. Tartışmalar çok kez tek yönlü olarak siyasal, sosyal, ekonomik alanlarda devletin dayanacağı temel ilkeler üzerinde geçerdi. Ankara'da hiç kimse bu yemekli toplantılara gitmemezlik edemezdi. Yalnız bazıları geç vakitlere kadar süren içki alemleri yüzünden sekreterden adlarının listeden silinmesini rica ederlerdi. İsmet Paşa gibi içkiyle başı hoş olmayan evcil kimseler de kabil olduğu kadar az giderlerdi. Dipnot: İsmet Bey 1. İnönü zaferinden sonra paşa olmuştu. Çevirenin notu. Bir yanda da çağrılmak için can atan ve dileklerine erişince de yüzsüz birer dal kavuk kesilenler vardı. Sofranın her zamanki çağrılıları, Mustafa Kemal'in yardımcılarından, eski silah arkadaşlarından ve yaverlerinden ibaretti. Şimdi bunlara bir de genç gazeteci entelektüel grubu katılmıştı. Bunlar kendi düşüncelerini savunmakla birlikte Mustafa Kemal'e her zaman bir kahraman gözüyle bakarlardı. Bunlardan biri, bir övgü şiiri uslubuyla yazdığı bir yazıda, "Günlük yaşayışımızın can sıkıntısı içinde ölen şeyler, birbiri arkasından derece derece tekrar hayata kavuşturdu burada. İnanmış bir insanın ne gibi mucizeler yaratabileceğini her zamankinden daha kuvvetli olarak anlıyorduk," der. Lakin yaratılacak mucizeler bununla bitmiyordu. Zira ufukta yeni bir Yunan hücumu belirmişti. İtilaf devletleri bundan önce bir barış toplantısı yaptılar. Yüksek Konsey 1921 Şubat'ında Türk ve Yunan hükümetlerini Londra'da Lloyd George'un başkanlığı altında toplanacak bir konferansa çağırdı. Burada Doğu problemi, daha doğrusu Sevr Antlaşması tekrar gözden geçirilecekti. Konsey, Ankara hükümeti temsilcilerinin de konferansa katılmalarını şart koştu. Bu teklif Sadrazam Tevfik Paşa tarafından 9 aydan sonra ilk defa bu konuşma için yeniden açılan Ankara-İstanbul telgraf hattıyla Mustafa Kemal'e bildirildi. Mustafa Kemal hükümetinin fiilen tanınması demek olan bu çağrıdan derhal yararlanacaktı tabii. İlerideki stratejik durumunu güçlendirmek amacıyla bir taktik kullandı. Çağrının kendi şahsını değil, yegane meşru ve müstakil hakim kuvvet olan ve yakın zamanlarda anayasaya uygun bir şekil kazanmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilgilendirdiği cevabını verdi. Bundan dolayı hükümet yalnız İtilaf devletleri tarafından değil, padişah tarafından da resmen tanınmalıydı. Tevfik Paşa bunun bir anayasa işi, dolayısıyla sadece memleketin bir iç sorunu olduğunu, onun için İtilaf devletleri ile varılacak bir anlaşmadan sonraya bırakılması gerektiğini ileri sürdü. İşin bu döneminde bu nokta üzerinde takılıp kalmak, Türkiye'nin konferansta hiç temsil edilememesi sonucunu doğurabilirdi. Mustafa Kemal padişaha karşı durumunu böylece belirttikten sonra Tevfik Paşa'ya verilecek cevabı kararlaştırmak için meclisi topladı. Bu cevapta uzun bir başlangıçtan sonra İstanbul hükümeti, bütün memlekette hiçbir hak ve selahiyeti temsil etmeyen düşük bir kuvvet olarak nitelendirildi. Meclis İstanbul'da kurulacak herhangi bir heyete katılmayacağını bildirmişti. Bunun yerine Türk ulusunun tek temsilcisi olan kendi içinden seçeceği bir heyeti, Tevfik Paşa'nın heyetinden ayrı olarak Londra'ya gönderecekti. Heyete Rusya dönüşünden sonra tekrar görevine başlamış olan Hariciye Vekili Bekir Sami Bey başkanlık edecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti İstanbul'dan değil ama Antalya ve Roma'dan geçerek Londra'ya gitti. Roma'da konferanstaki İtalyan Başdelegesi ve Dışişleri Bakanı Kont Sforza tarafından karşılanmıştı. Her iki heyet de Savoy Oteli'nde kalıyorlardı. Yalnız katları ayrıydı. Başlarda birbirlerine açıkça uzak durdular. The Times gazetesine göre Bekir Sami Bey Tevfik Paşa ile pek görüşmek istemiyordu. Karşısında bir haydutlar hükümeti temsilcisi bekleyen gazete muhabiri hayal kırıklığına uğramıştı. Bekir Sami Bey'in elbiseleri Bond Street'te yapılmış gibiydi. Sırtındaki bonjur ve çizgili pantolonla gayet şık duruyordu. Kafasında fes bile yoktu. Rahatsız görünen ve dizlerinin üstünde bir örtüyle oturan Tevfik Paşa, bütün anlaşmazlıkları bir çırpıda çözerek Ankara hükümetini Türk milletinin meşru temsilcileri olarak takdim etti. Böylece sözcülük görevini yüklenen Bekir Sami Bey, bütün konferans boyunca Türk görüşünü tek başına savundu. Yalnız asıl istediğinin ne olduğunu açıkça anlatamadığı için Lloyd George'u sinirlendirmekten de geri kalmadı. Aubrey Herbert, The Times gazetesinde konferansın Sevr Antlaşması'nın porselenini ille de parçalaması şart değildir diye yazıyordu. Üzerine yeni bir vernik vurulursa pekala kullanılacak hale gelebilir. Lakin böyle bir tamire fırsat olmadı. Türkler konuşmalara, Türkiye'nin Avrupa'da 1913'teki sınırlarının geri verilmesi isteğiyle başladılar. Bu teklif İtilaf Devletleri diplomatlarınca gülümsemeyle karşılandı. İçlerinden birisi de "Seridikül" diye mırıldanmıştı. Dipnot, gülünç bir şey. Bundan başka İzmir'in boşaltılmasını, boğazların yalnız Türk denetiminde olmasını, yabancı kuvvetlerin İstanbul'dan çekilmesini istiyordu. Times, bunlar o derece aşırı teklifler ki bir parçacığını kabul etmek, Sevr Antlaşması'nı büsbütün parçalamak demek olur diye yazıyordu. Yunanlılar Ankara temsilcileriyle bir arada konferansa katılmayı kabul etmemişlerdi. Onlar da ayrıca dinlendi. Daha önceki konferanslarda Venizelos'un ileri sürmüş olduğu istekleri, bu sefer bir takım nüfus istatistikleriyle şişirilmiş olarak tekrarlamakla yetindiler. Müttefikler bu istekleri dinlendikten sonra Doğu Trakya ile İzmir'de nüfus dağılımını yerinde incelemek üzere bir komisyon kurulmasını teklif ettiler. Bu hakem komisyonunun varacağı sonucun iki tarafça da kabul edilmesini ön şart olarak ileri sürüyorlardı. İstatistik sonuçlarının kendi lehlerine çıkacağından emin olan Türkler bunu bazı şartlarla kabul ettiler. Yunanlılarsa tabii bunu kendileri de bildikleri için kabule yanaşmadılar. Arkadan Türk ve Yunan temsilcileri sözde dostluk havası içerisinde beraberce çay içtiler. İtilaf devletleri bir kere daha düşünerek Sevr Antlaşması'nda bir takım değişiklikler yapmayı teklif ettiler. Türklere Boğazlar, İstanbul ve Kürdistan konularında bazı tavizler vereceklerdi. Artık sadece kağıt üstünde bir sorun durumuna gelmiş olan Ermenistan konusu da bir Cemiyet-i Akvam Komisyonu'nda incelenecekti. Trakya'da nüfus sayımından bir daha söz edilmedi. İzmir'e gelince adalete uygun bir uzlaşma yapılabilirdi. Bu da bir çeşit muhtar bir Rum yönetimi biçiminde olacaktı. Lakin Türkler geçmişteki denemelerden bunun zamanla bu vilayetin Türkiye'den koparılıp alınması anlamına geleceğini çok iyi biliyorlardı. Bekir Sami Bey böyle bir çözümün barış getirecek yerde sürekli bir anlaşmazlık kaynağı olacağında ısrar etti. Bununla beraber öteki tekliflerin tam olmasa bile bir takım şartlarla kabul edilebileceğini bildirdi ve hükümetine danışmak üzere Ankara'ya döndü. Yunanlılar da Atina'ya gittiler. Yunanlılar Londra'dan, Fransızlarla İtalyanların tutumu ne olursa olsun, Lloyd George'un hala kendi yönlerini tuttuğu kanısı içinde ayrılmışlar. Ama kendilerinin başta istediklerini değiştirmesinden pek de memnun kalmamışlardı. Terazinin bir kefesine bu tekliflere evet demeyi, öbür kefesine de yeniden bir saldırıya girişmeyi koydular. Böyle bir taarruz başarıyla sonuçlanırsa, pazarlık için daha elverişli bir duruma geçebilirlerdi. İngiliz hükümetinin resmi tutumuna aykırı bile olsa, Lloyd George'un bunu fena karşılamayacağından emindiler. Büyük adam bizimle beraberdir, canı isterse ne yapar yapar yine bir kurnazlık bulur, bize yardım eder diye düşünüyorlardı. Bu düşünceleri pek de yanlış değildi. Lord Curzon karısına başbakan, eskiden ne kadarsa şimdi de o kadar Venizelist ve Yunan dostudur diye yazıyordu. Hükümet başkanı olmanın verdiği bütün avantajları da bu uğurda kullanmaktadır. Lloyd George'un harbiye nazırı ve rakibi olan Churchill'de kendisine gönderdiği bir muhtırada Türkiye ile barış yapmak için ısrar ediyordu. Savaşın yeniden başlaması ihtimali beni çok kuşkulandırıyor. Varsayalım ki Yunanlılar milliyetçi Türkleri şimdiki cephe hattı üzerinde yenilgiye uğratıp daha içerilere sokuldular. Ne kadar fazla toprak işgal eder ve orada ne kadar fazla kalırlarsa bu onlara o kadar pahalıya mal olacaktır. Böyle bir hareketin kötü sonuçlarını sayıp döktükten sonra bu koşullar içerisinde Yunanlıların yeniden taarruza geçmelerine müsaade etmek büyük bir sorumluluk olacaktır sanırım diyordu. Lakin Lloyd George bu türlü uyarmalara kulak verecek halde değildi. Mart'ın 23'ünde Yunanlılar Bursa ve Uşak'tan taarruza kalktılar. Lloyd George'un bir kabine toplantısında söylediğine göre Türkler Yunan cephesinde büyük bir yığınak yapmışlardı. Meşru savunma durumunda olan Yunanlıları bu yığınağa saldırmaktan kimse alıkoyamazdı. Sir Henry Wilson'a göre Harbiye Nezareti'nin elinde Türklerin bu demir yolu boyunca bir yığınak yapmış olduklarına dair hiçbir bilgi yoktu. Dolayısıyla bu taarruz hiçbir kışkırtmaya dayanmayan, büsbütün haksız bir saldırıdır. Bunu Lloyd George da bilir. Bütün hikaye bir dalavereden, iğrenç bir dalavereden başka bir şey değildir. Çünkü Yunanlılar, Türkler şu anda daha 15 gün önce Londra'da kendilerine bildirilen koşulları görüşmekteyken, Lloyd George'un tam bilgisi altında onlara hücum etmişlerdir. Londra görüşmeleri Türklere hiç olmazsa kuvvetlerini toparlamak, silahlarını arttırmak ve Eskişehir'in savunmasını güçlendirmek için zaman kazandırmıştı. Yunanlıların çatal taarruzunun amacı kuzeyde Eskişehir ve güneyde Afyonkarahisar'dı. Afyon'u fazla bir güçlüğe uğramadan ele geçirdiler, arkadan şehrin doğusundaki Konya yoluna yerleştiler. Mustafa Kemal onları tutmak için kuzeyden kuvvet getirmek zorunda kaldı. Sonradan Yunanlıların bu hücumunu bir strateji yanlışı olarak nitelemiştir. Böyle yapacak yerde kuvvetlerini kuzeye doğru kaydırıp Eskişehir'e yönelttikleri hücumu desteklemeleri ve başarısını sağlamaları gerekirdi. Her neyse, yine eskiden izledikleri yol üzerinde ilerledikleri sırada sıkı bir Türk direnmesiyle karşılaştılar. Türkler Eskişehir önünde dik kayalıklarda mevziye girmiş, etkili bir topçu kuvveti de yerleştirmişlerdi. Yunanlılar ancak 8 gün süren bir savaştan sonra İnönü'deki Türk mevzilerini yarabildiler. Eskişehir'in önündeki ova bir kere daha ayaklarının altında göründü. Lakin Türkler takviye almışlardı, bir karşı saldırıya kalkarak Yunanlıları bir daha kayalıklara püskürttüler. Yunanlılarla beraber bulunan Ernest Hemingway adlı bir harp muhabiri, yeni gelmiş, hiçbir şey bilmeyen Konstantin subayları komutasında hücuma geçtikleri yerde, Yunan topçusu kendi asıl kuvvetleri üzerine ateş açmıştı diye anlatır. İngiliz gözlemcisi çocuk gibi ağlıyordu. Hayatında ilk olarak burunları pomponlu sivri pabuçları havaya dikilmiş, beyaz bale eteklikli ölülere rastlıyordu. Türkler sımsıkı yığın halinde koşarak geliyorlardı. Kendisi ve İngiliz gözlemcisi ciğerleri patlayıncaya ve ağızlarına acı bir tat doluncaya kadar koştular, kayaların arkasında durdular. Ama Türkler de durmadan üstlerine geliyorlardı daha büyük bir yığın halinde. Dipnot, Kilimanjaro'nun karları. Bunun sonucunda güneydeki Yunan kuvvetleri de Afyon'dan çekilmek zorunda kaldılar. Mustafa Kemal bu ilerlemenin yanlış bir strateji olduğu konusundaki eleştirisinde haklı çıkmıştı. Yunanlılar ağır kayıplar verdiler ama kuvvetleri yok olmaktan yakayı sıyırdı. Çökmüş bir yol boyunca sonu gelmez bir asker, katır, öküz arabası ve kamyon dizisi halinde Bursa'ya doğru çekilen bir Yunan tümeni ile bir arada bulunan Profesör Toynbee, güney yönündeki dağlardan hiçbir düşman kuvvetinin üzerlerine saldırmadığını görerek hayret etmişti. Dipnot, The Western Question in Greece and Turkey. Aslında Türkler bütün eldeki kuvvetlerini güneydeki Yunanlıların çekiliş yolunu kesmek için tren hattı üzerine sürmüşlerdi. Ne var ki bu işte başarı sağlayamadılar. Mustafa Kemal bu başarısızlığın sebebini Refet Paşa'nın görüşünün ve kullandığı tabiyenin yanlışlığında buldu. Fevzi Paşa ile beraber Refet Paşa'nın karargahına giderek durumu yerinde inceledikten sonra kendisini Ankara'ya gönderdi ve Milli Müdafaa Vekilliğini teklif etti. Batı cephesindeki orduların ikisini de İsmet Paşa'nın komutasına verdi. Refet Paşa Mustafa Kemal'e karşı dik başlı davranıyor, savaş alanında ise bazen sorumsuzluğa kadar varan bir başına buyruklukla hareket ediyordu. Mustafa Kemal onun bu şekildeki davranışlarından usanmıştı. Ankara'da olursa yaptıklarını daha dikkatle kontrol edebilirdi. Öte yandan İsmet Paşa'nın cephede kendisine verilecek planları tam olarak uygulayacağına güveni vardı. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü Meydan Muharebesi'nde üzerinize aldığınız vazife kadar ağır bir ödevi yüklenmiş kumandanlar çok azdır. Milletimizin istiklal ve hayatı, dahiyane idareniz altında şerefle vazifelerini gören kumandan ve silah arkadaşlarınızın kalp ve hamiyetine büyük emniyetle istinad ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. Evet, bu zafer nihai bir zafer olmaktan uzaktı. Ama Mustafa Kemal'in söylediği gibi, milletin makus talihinde bir dönüm noktası olmuştu. Milliyetçiler, henüz sayı ve silah bakımından zayıf olmakla beraber, Yunanlılara karşı kurmay çalışmalarında ve stratejide üstünlüklerini göstermişlerdi. Yunanlılar bunu kolay hazmedemiyorlardı. Daha önce yaptıkları denemeye rağmen Türklerin düzensiz ordudan düzenli orduya geçişleri onları yine sürprizle karşılaştırmıştı. Lakin Türklere karşı duymaları gereken saygıyı bir türlü açığa vuramadıkları için yenilgilerinin nedenini Profesör Toynbee'nin söylediği gibi bir gizli el efsanesiyle açıklamaya çalışıyorlardı. Türk topçusu bu kadar iyi atış yapabildiğine göre muhakkak ya Rus ya da Alman topçu subaylarının komutasındaydı. Siperler içinde muhakkak İtalyan istihkamcıları vardı, piyade erleri muhakkak Fransız subaylarının emrindeydi. En sonunda kendim gözlerimle görerek bütün bunların hayal ürünü olduğunu anladım ve içim rahat etti. Türk'ün eski asker ruhu yeniden canlanmıştı. Yepyeni bir ordu kurulmuş ve başına modern savaş usullerini iyi bilen genç subaylar geçmişti. Şimdiden sonra daha henüz uzak ve belli belirsiz de olsa önünde zaferin yaklaşan ışığını görebilecekti Mustafa Kemal. Kitabın sonu. 3 Mart 2008. Sayfa 408.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr